Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 46. bölümüne geldik. Yakup, Mısır ancak birkaç yıl kalmak amacıyla gidiyordu. Bunu bile istekli şekilde yapmadı. Çok sevdiği oğlu Yusuf'un hayatta olduğunu ve şu anda Mısır'da bulunduğunu öğrenmeseydi hiç de gitmezdi. Daha önce de gördüğümüz gibi İbrahim Mısır'a gidince başı belaya girmişti. Rab İbrahim'in Mısır'a gitmesine karşıydı. Çünkü mesele coğrafi bir yer değil de Rabbin kendisine güvenip güvenmemekti. İbrahim'in gününde kıtlık baş gösterince imanın atası diye bilinen İbrahim peygamber kapağı hemen Mısır'a atmıştı. Oysa Rab onun göksel sağlayışa güvenip Kenan ülkesinde kalmasını istiyordu. Yakup'un babası İshak da Mısır'a gitmesin diye Rab'den buyruk almıştı. İshak Rab'bin sözüne uydu ve bu yüzden Rab onu bereketledi. Şimdi yine Mısır'a gidip gitmeme sorunu bir kez daha gündeme geliyor. Bu kez karar verecek olan Yakup'tur. Evet, Firavun ona eşi görülmemiş bir davetiye göndermişti ama acaba Rab ne diyordu? Yakup'u bu yönden alkışlamalıyız. Az sonra göreceğimiz gibi Yakup, Beerşeva'da Rab'be yaklaşıp ona danışacaktır. 46. bölümün 1. ayetinde şöyle diyor. İsrail sahip olduğu her şeyle birlikte yola çıktı. Beerşeva'ya varınca orada babası İshak'ın tanrısına kurbanlar kesti. Biliyorsunuz Yakup'un adını daha sonra tanrı değiştirdi ve ona İsrail dedi. Evet, ta eski günlerden insan tanrı katında kabul edilebilmek için kurbanlar sunmuştur. Bu olayda Yakup da Mısır'a gitmeden önce Tanrı'ya kurbanlar sunuyor. Bir açıdan bu kurbanlar Rab'be olan gönül borcunun yerine getirilmesiydi. Aynı zamanda Mısır'a gideceği Rab tarafından kabul edilsin diye de kurbanlar sunuldu. Burada şaşırtıcı bir eylem görebiliriz. Yakup ne yapıyor? Babası İshak'ın Tanrısına kurbanlar sunuyor. Yakup'un gençlik yıllarında Kenan ülkesinden ayrılıp Haran'a doğru yol aldığını hatırlayacaksınız. Orada dayısı Lavan için 20 yıl köle gibi çalıştı. Dayısı tarafından kerelerce aldatıldı ve sonunda Yakup onu aldatıp geri döndü. Ama Kenan ülkesinden ilk kez ayrılırken Beyt El denilen bir yere gelmişti. Geride aldatmış olduğu babası İshak'ı ve kardeşi Esav'ı bırakmıştı. Yakup yalnızdı, korkuyordu ve nereye gideceğini bilmiyordu ama babası İshak'tan kaçarken onun tanrısından da kaçtığını sanmıştı. Haran'a doğru giderken ne Rabbin fikrini sormuştu ne de onun yönlendirmesine boyun eğmişti. Genç Yakup ile İbrahim'in hizmetkarı arasında büyük bir fark vardı. İbrahim, oğlu İshak için eş aramak amacıyla yola çıkıp yine Haran'a doğru yol alırken Rab'be sormadan tek bir adım bile atmamıştı. Sonunda Rab onu yönlendirdi ve istediği eşi İshak'a sağladı. Yakup ise benim Rab'be sormaya ne ihtiyacım var tutumuyla yola çıkıp Haran'a varmıştı. Haran'a varmak için yola çıktığı günden bu yana Yakup ruhsal hayatında olgunlaşmıştı. Gerçekleri öğrenebilmesi için uzun bir zaman aldı ama yine de öğreniyordu. İşte dostum, günümüzde nice mesih imanlıları var. Günlerce hayatlarını gelişigüzel sürdürürler ve yaşamlarında Rab'be hiç ama hiçbir yer vermezler. İman hayatı Rab ile birlikte her gün Rab ile yürümektir. Onunla sürekli bir iletişim içerisinde olmaktır. Her durumda Rab sen bana ne dersin diye ondan sormak ve onun sözünü dinlemektir. Evet, iman Rab ile yolculuk etmek, onunla birlikte yürümektir. Yakup'un eski hayatına baktığımızda onun ne kadar düzenbaz olduğunu görebiliriz. Hep kendi düzenleriyle yaşamayı amaçlamıştı ama yavaş yavaş Rab ona bazı gerçekleri öğretebilmişti. Şimdi Rab'be bakıyor, ondan soruyor. Beerşeva'ya gelince Rab'be kurbanlar sunuyor. Buna karşılık Rab ne yaptı? O gece Tanrı İsrail'e bir görümde Yakup, Yakup diye seslendi. Yakup buradayım diye yanıtladı. Tanrı, ben Tanrıyım, babanın Tanrısı dedi. Mısır'a gitmekten çekinme. Soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. 46. bölümün 2 ve 3. ayetleri. Çıkış 1:7'de şöyle okuyoruz. İsrail'in oğulları verimli oldular, türeyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı. Bu Mısır'a göçtükten sonra oldu. Rab Yakup'a söz vermişti. Ben Tanrıyım, babanın Tanrısı. Mısır'a gitmekten çekinme, soyunu orada büyük bir ulus yapacağım. Çıkış kitabında Rabbin verdiği sözü tuttuğunu göreceğiz. 4 ve 5. ayetlerde seninle birlikte Mısır'a geleceğim ve soyunu bu ülkeye geri getireceğim dedi. Senin gözlerini Yusuf'un elleri kapayacak. Yakup Berşava'dan ayrıldı. Oğulları Yakup'u götürmek üzere Firavun'un gönderdiği arabalara onu kendi çocuklarıyla karlarını bindirdiler. Yakup şimdi Mısır'a gitmek için hazırlanıyor. Firavun onun için Mısır'dan arabalar göndermişti. Böylece arabalara yerleşip yola çıkarlar. Yakup'un hayatına bakacak olursak, onun üç ayrı coğrafi bölgede yaşamış olduğunu göreceğiz. Kenan ülkesinde, Haran'da ve son olarak Mısır'da. Bu üç ayrı coğrafi bölge aynı zamanda Yakup'un üç ruhsal aşamadan geçişine denk geliyor. Kenan diyarından ilk kez ayrıldığı zaman Yakup'un elinde sadece bir değnek vardı. Haran'a geldiği zaman halen Rabbin seçtiği birisiydi ama tümüyle bedensel bir hayat yaşamaktaydı. Sonra Yakup'u Haran'dan kaçarken gördük. Bu kez kaynatası Lavan'dan kaçıyordu çünkü onu da kandırmıştı. Nereye gidecekti şimdi? Ardında kaynatası Lavan onunla hesaplaşmak istiyordu. Önünde ise kardeşi Esav vardı. O da eski bir hesabı soracaktı. İşte tam böyle bir ortamda Yakup, Kenan ülkesinin bir yerinde Rab ile güreşti. Rab ile güreşinceye dek Yakup hala Rabbin seçtiği kişidir ama kendi gücüne dayanarak güreşti, kendi aklına göre hareket etti, kendi zekasını kullanarak düzenbazlıkla iş görmeye çalıştı. Yıllarca sonra Yakup'u hayatının bir başka karar noktasında görüyoruz. Şimdi Mısır'a gitmek üzereydi. Artık ne birisinden kaçıyor ne de kendi gücüyle hareket ediyor. Rabbe kurban sunması kendi gücüyle hareket etmediğini gösteriyor. Şimdi Yakup iman yolunda yürümektedir ve İbraniler kitabında onun hakkında yazılan takdir sözlerinden anladığımız kadarıyla yaşamının sonunda Yakup iman ile oğullarını kutsayacaktır. Bu bölümde Yusuf tam öbür karakterlerden bir boy daha üstün gözüküyorsa da Yakup'un hayatında gelişen iman bir tarafa atlamaz. Yakup'un hayatında gerçek imanın kanıtları belirmeye başlamıştır. Sonunda bu adam Rabbin tasarladığı şekilde iman yolunda yürümeye başlamıştır. Ancak Rab böyle bir kişinin hayatında bu kadar bir değişimi gerçekleştirebilirdi. Yakup'un Haran'da yaşadığı hayat bedensel bir hayattı. Kenan diyarına döndüğü zaman ise Rab ile kendi gücüyle güreşen birisi olarak önümüze çıktı. Önemli vurgulamak istiyorum ki birçok imanlı hayatlarını bu şekilde sürdürmektedirler. Yakup Mısır'a vardığı zaman artık iman ile yürüyen bir kişi olmuştu. Kendi hayatımıza baktığımızda buna benzer bir desen görebiliriz. Sevindirici haberi, Rabbin sözünü ilk duyduğumuz zaman belki hemen iman etmedik. Ama belli bir karar noktasında hayatımızı Rab'be verdik ve onunla bu hayatın çetin yollarında yürümeye karar verdik. Ama bir ara baktık ki iman hayatını Rab ile yaşamak ona her alanda güvenmemizi gerektirdi. Belki de buna hazır olmadığımız için hayatımızı kendi gücümüzle, kendi yeteneklerimizle yaşamaya çalıştık. Ne kadar sürdü bu? Bazılarımız için 1-2 yıl, bazılarımız için de birkaç hatta 5-10 yıl olabilir. Sonunda Rabbin inayetiyle geliştik, olgunlaştık ve şimdi eskisine nazaran daha olgun bir iman hayatı yaşayabiliyoruz. Bizde yer alan değişiklik nedir? Rab İsa'yı daha iyi tanımaya başladık ve onu tanıdıkça ona olan güvenimiz de arttı. Şimdi umarım ki iman yolunda yürümekteyiz. Sen iman yolunda Rabbin senden istediği şekilde yürüyor musun dostum? Şu anda durumun zor ise hayal kırıklığına uğrama. Rabbin senden beklediği ona güvenmendir. Sende başlatmış olduğu iyi işi tasarladığı sonuca bağlayacaktır. Şimdi Yakup ile ailesine dönelim. 6 ve 7. ayetlerde şöyle diyor. Yakup bütün ailesini, oğullarını, kızlarını, torunlarını, hayvanlarını ve Kenan ülkesinde kazandığı malları yanına alarak Mısır'a gitti. Herhalde Yakup Rab'den gelen görme sonucu artık Kenan ülkesine dönmeyeceğini kabul ettiği için her şeyi toplayıp yola çıktı. Herhalde kıtlık içerisinde hayvanların zaten yok olacağını düşündüğü için ne olur ne olmaz düşüncesiyle onları da yanına aldı. Şimdi Yakup'un soy ağacını sıralayan bazı ayetlere geldik. Bu isimleri sayarken sıkıcı gelebilir ama aslında bu isimler çok önemlidir. Çünkü bu soy ağacının sonunda değerli dostum İsa Mesih'i bulacağız. Oğullarının karıları dışında Yakup'un soyundan gelen ve onunla birlikte Mısır'a gidenler toplam, dikkat edin, 66 kişiydi. Bunların hepsi Yakup'tan olmuştu diyor 26. ayet. Bu rakamı unutmayalım. Yakup'un soyundan gelip de Mısır'a yerleşenlerin sayısı 66 kişiydi. Soy ağacı söz konusu olduğu için Yakup'un gelinleri hesaba katılmıyor. Tabi Yusuf ile ailesi de vardı ama onlar Mısır'daydılar. Yaklaşık 400 yıl sonra İsrail halkı Mısır'dan çıkarken yaklaşık 3 milyonluk bir nüfusu oluşturacaktır. Ancak Yakup ile ailesi Mısır'a göçtükleri zaman sayıları bu kadardı, azdı. Yusuf'un Mısır'da doğan iki oğluyla birlikte Mısır'a göçen Yakup ailesi toplam 70 kişiydi. Dikkat ederseniz Yakup'un her oğlunun soyu ayrı ayrı adlarla sıralanmaktadır. Peki ama Rab neden bu isimleri kutsal sözünde sıraladı? Çünkü İsa bedensel olarak bu soydan gelecekti. Kutsal kitabın yeni antlaşma kesimine, yani İncil'e bakarsak orada Matta'nın kaydettikleri arasında bu isimleri göreceğiz. Aynı zamanda Luka'nın 3. bölümünde de bu isimlerden bazılarının İsa'nın soyu olarak sıralandığını fark edebiliriz. İşte bu nedenle Yaratılış kitabının 46. bölümünde bu isimlerin sıralanması çok önemlidir. Bu isimlerin sıralanmasında başka bir neden daha vardır. Kuzunun yaşam kitabından söz edildiğini hiç duydunuz mu? O kitapta sonsuz yaşama sahip olanların günahlarından kuzunun kanıyla temizlenenlerin isimleri yazılıdır. Normal doğum ile hepimiz Adem'in soyuna aitiz. Adem'in soyundan gelen her birey onun günah işleme tabiatını miras olarak almışlardır. Yani her birimiz günah işlemeye meyilli bir tabiat ile doğarız ve tabi olarak kendi isteğimizi kullanarak günah işleriz. Adem'in soyuna ait olduğumuz gibi İsa Mesih'in soyuna da ait olabileceğimizi hiç düşündünüz mü? Adem'in soyuna nasıl gireriz? Normal doğum yoluyla. Mesih'in soyuna nasıl girebiliriz? Yeniden doğuş ile, yukarıdan doğmakla. Yeni doğuş nasıl olur? Yeni doğuş, Rab İsa'nın şahsen senin günahların için çarmıhta canını verdiğine iman etmekle mümkündür. Senin günahlarının yaraştırdığı sonsuz ölüm cezasını Rab İsa senin yerine çarmıhta çekerek senin yerine öldü. Buna inanırsan ve hayatını tümüyle Rab İsa Mesih'e teslim edersen senin için artık hiçbir yargı olmayacaktır ve iman ettiğin anda kutsal ruh senin hayatına girip seni yepyeni bir kişi, yeni bir yaratık yapacaktır. İşte o zaman senin adın da kuzunun, yani İsa Mesih'in yaşam kitabına kaydedilecektir. O zaman sen de Rabbin çocuğu olacaksın. Senin durumun nasıldır değerli dostum? Kendini önemli birisi olarak görüyor musun? O zaman ne kadar önemlisin? Belki sen kendini o kadar önemli görmüyorsun ama Rabbin gözünde çok çok önemlisin. Ailen ve tanıdıkların hariç seni tanıyan fazla kişiler olmayabilir. Ama şunu bilmen gerekir ki Rab seni şahsen tanıyor. O seni o kadar iyi tanıyor ki başındaki her saçın sayısını bile biliyor. Seni herkesten daha iyi biliyor ve daha önemlisi seni herkesin sevebileceğinden daha fazla seviyor. Bunu belki anlayamazsın. Ama Rabbin sana dönük sevgisi işte bu kadar büyüktür. Senin annen başının üzerindeki saçı taramış olabilir, yıkamış olabilir ama saçının her telini bilemez, sayamaz. Rab ise seni en ince ayrıntıya kadar bilmektedir. O seni şahsen biliyor. Yakup'un soy ağacına baktığım zaman itiraf etmeliyim ki bazı isimler benim için hiçbir şey ifade etmezler. Bazen İstanbul'un sokaklarında tıklım tıklım halkın gelişini gidişini izlerken ya da Taksim'de düzenlenen bir gösteride binlerce insanın deniz gibi dalgalanan simalarına bakarken düşünüyorum. Ne acayip. Rab bu insanların her birini ayrı ayrı biliyor. Onların saçlarının her telini biliyor ve onları seviyor. Akla mantığa sığmayan bir şey, değil mi? Onlar Rabbi şahsen tanımıyorlar ama Rab onları şahsen tek tek tanıyor. Rab ise onlar için kusursuz canını çarmıh üzerinde feda etti. Acaba neden bunu anlamıyorlar? Neden Rab'be iman etmiyorlar? Bu bilinç senin yüreğine su serpmiyor mu dostum? Dünyada 6 milyar insan yaşıyor. Hayatın bir anlamı olmasaydı, Rab seni şahsen sevmeseydi, bu insan okyanusunda bir damlacıktan fazla önemin olmazdı. Ama milyarlarca insan arasında sanki tek sen varmışsın gibi Rab seni seviyor kardeşim. Onun sevgisini kabul ettin mi? Yakup'un soy ağacında isimleri geçen bazı kişileri ben tanımamış olabilirim ama Rab onların her birini ayrı ayrı tanıyor. Ben onlarla o kadar ilgilenmiyorum ama Rab ilgileniyor ve öyle ilgileniyor ki isimlerini kuzunun yaşam kitabına yazmıştır. Peki değerli dostum, senin adın kuzunun yaşam kitabında yazılı mı? Yazılı değilse onu kaydetme zamanı gelmedi mi? Evet, şimdi Yakup'a neler olacağına bakalım. Yakup, Goşen yolunu göstermesi için Yahuda'yı önden Yusuf'a gönderdi. Onlar Goşen'e varınca Yusuf arabasını hazırlayıp babası İsrail'i karşılamak üzere Goşen'e gitti. Babasını görür görmez boynuna sarılıp uzun uzun ağladı diyor Yaratılış 46-28-29. Ayetler. Hasret. Ah o hasret, o özlem. Ne muhteşem bir resim var önümüzde değil mi? Yakup Yusuf'a yüzünü gördüm ya oğlum, artık ölsem de gam yemem dedi. Yaşıyorsun. Yaşlı Yakup için ne büyük, ne eşsiz bir sevinçti bu. Zavallı Yakup oldukça yaşlanmıştı. Belki de bu son yolculuğu zar zor yapabilmiş ve oğlu Yusuf'a kavuşmuştu. Neredeyse ölümün eşiğine gelmişti. Mısır'da tam kaç yıl yaşadığı yazılmıyor. Belki de ancak birkaç yıl yaşayabilmişti. İşte Yakup ile Yusuf, yani baba oğul, birkaç yıl olsa da son yılları birlikte geçirdiler. Yakup şimdi artık iman ile yürüyor ve bu yüzden kutsal söz ona İsrail diyor. O şimdi iman yolunda oğlu Yusuf ile birlikte yürüyor. Kısa bir yolculuk ama yine de değer. Yusuf kardeşleriyle babasının ev halkına şöyle dedi. Gidip Firavun'a haber vereyim. Kenan ülkesinde yaşayan kardeşlerimle babamın ev halkı yanıma geldi diyeyim. Çoban olduğunuzu, hayvancılık yaptığınızı, bu yüzden davarlarınızı, sığırlarınızı ve her şeyinizi birlikte getirdiğinizi anlatayım. Firavun sizi çağırıp da ne iş yaparsınız diye sorarsa, atalarımız gibi biz de çocukluktan beri hayvancılık yapıyoruz dersiniz. Öyle deyin ki sizi Goşen bölgesine yerleştirsin, çünkü Mısırlılar çobanlardan hoşlanmazlar, iğrenirler. Yaratılış 46-31-34 ayetler arası. Dünya değişir ama insanlar değişmez dostum. Günümüzde mesleklerinden dolayı kendilerinden iğrenilen kişiler vardır. Koyun yetiştirmek o kadar kötü bir meslek değil aslında. Amerika'da bir zamanlar sığır yetiştirenler ile koyun yetiştirenler arasında sürüp giden bir çekişme varmış. Bilmem bugün durum çözüldü mü ama o günlerde koyunlar çayırları ta köküne kadar yedikleri için sığırları otlatacak yer kalmıyormuş. Bu yüzden de sığır yetiştirenler çobanlardan nefret ederlermiş. Mısırlıların nefreti buna dayanmıyordu sanıyorum. Kutsal kitap çobanlar hakkında bol bol bilgi verir. Eski zaman peygamberlerinden bazıları çobandı. Örneğin Davut peygamber. Kral olmadan önce çobanlık yapıyordu. Hatta mezmurlarından biri Rab çobanımdır, her ihtiyacımı sağlar diye başlar. Bundan başka İsa Mesih kendisini iyi çoban diye tanıtır. Hem de canını koyunları uğruna feda eden iyi çoban. Bugün de onun sürüsüne ait olanları gözleyen, onların her ihtiyacını sağlayan büyük çobandır. Tehlikelerle dolu bu dünyamızda bizi görünmeyen tehlikelerden koruyabilecek bir çobana ne kadar ihtiyacımız var değil mi? İsa Mesih kendisini sürüsünün baş çobanı diye tanıtır ve bir gün geri dönecektir sürüsünü alıp gitmek için. Mısırlılar çobanlardan nefret ediyorlardı. Dünya da Rab İsa'dan nefret eder. Biz de İsa'ya inanırız demek, İsa'ya iman etmek değil. Bizim sözünü ettiğimiz İsa, Tanrı özünden çıkıp dünyamıza gelen, kız Meryem'den günahsız doğan ve günahsız yaşayan, senin benim için canını kurban edendir. Onu ya seversin ve hayatını onun ellerine teslim edersin ya da ondan nefret edersin. Bunun arasında bir konum yoktur. Başka bir yol yoktur. Ne yazık ki dünya ondan nefret eder. Eğer İsa'yı yaşamında yaşamıyorsan bir İsa inanlısı olamazsın. Yusuf onlara talimat veriyor. Firavun'a çoban olduklarını söyleyeceklerdi ama sığır yetiştirdiklerini ekleyeceklerdi. Tabii çobanlık ettikleri hayvanlar arasında sığır da vardı. Daha sonra göreceğiz ki Firavun İsrail ailesinin Goşen'e yerleşip orada koyunlara çobanlık etmeleri için izin verecektir. Böylece İsrail halkı Mısır'ın çobanları konumuna geldi. İsrail halkının Mısır'a Goşen denilen bu yere yerleşmesi gerçekten onlar için iyiydi. Yusuf'un ölümünden sonra bu halk aşağılanacak, köle konumuna gelecektir. Ama yine de Rab onlarla birlikte olacaktır. Zamanı gelince Musa peygamberin önderliği altında Rab bu halkı Mısır'dan çıkaracak, kölelikten kurtarıp onları vaat edilen ülkeye yönlendirecektir. Kutsal kitapta Rabbin Yusuf'a göründüğü hiç kaydedilmedi. Bu önemli değildir. Çünkü Rab her zaman Yusuf'la birlikteydi ve onu yönlendiriyordu. Tam zamanında Yusuf'u Mısır'a gönderdi ve İsrail halkı için orada bir yer hazırladı. Böyle olmasaydı Yakup'un ailesi Kenan diyarında yaşamlarını sürdüremezlerdi.